İyi günler sayın izleyicilerimiz. Ahir Zaman ve Yaratılış Delilleri programımıza hoş geldiniz. Doktor hocam, Cihan hocam ve arkadaşlarımız Ozan ve Berk ile birlikte güzel bir sohbet yapacağız Allah'ın izniyle. Nasıl başlayalım Doktor hocam?
Gözle başlayalım. Gözdeki görme mucizesi ve beyinle olan ilişkisi hakikaten doğadaki en üstün kameradan çok daha üstün bir teknoloji var ve mükemmel çalışıyor. Benzeri olmayan bir kamera gözlerimiz. Şimdi bununla ilgili bir sunumumuz var. Televizyon ekranına baktığınız anda gözünüzden beyninize saatte 500 km hızla bir elektrik akımı ilerlemeye başlıyor. Bu akım 600 bin sinyal arasından herhangi biriyle beyne iletilir. Akım iletildiğinde siz de karşınızdaki satırları okumaya başlarsınız. Göz 600 bin sinirle beyne bağlanır. Aynı anda 1,5 milyon mesaj alıp bunları düzenler ve saatte 500 kilometrelik hızla beyne gönderir. Yani bu tabii çok kompleks bir yapı ve en ufak bir karışıklık yok. Yani en ufak bir hata yok. Yani 600 bin sinir bir gözden ikisinden de 1,5 milyon mesaj alıp bunları düzenliyor ve çok yüksek bir süratle saatte 500 kilometreyle de beyne gönderiyor. Tek bir noktaya baktığınızda aslında birbirinden farklı yüzlerce detay görürsünüz. Göz bunların hepsinden gelen mesajları ayırt eder. Hepsini değerlendirir ve her birini beyne iletir. Elinizdeki gazete size oldukça yakınken aynı anda arka planda gördüğünüz manzara oldukça uzaktır. Ama her birini aynı netlikte görürsünüz. Bu da bir mucize. Yani derinlikteki netlik hiç bozulmuyor. Normalde öyle olmaması gerekir. Değil mi? Bir mercek çünkü yakına odaklanıyor. Arkadaki görüntünün tamamen netliğinin kaybolması gerekir. Halbuki beyinde ve gözde ki mükemmellikle bu böyle olmuyor. Arkadaki görüntü de net olarak görülüyor. Karşınızdaki manzara ne kadar fazla detay içerirse içersin, o manzara içinde hareket eden küçük bir karıncanın bile görüntüsü beyninize mutlaka ulaşır. Hiçbir kamera, hiçbir televizyon bu netliği sağlayamamıştır. Hiçbir teknolojiyle, göz vesilesiyle sağlanan mükemmelliği ve görüş hızını elde etmek mümkün değildir. İnsan kendisine doğuştan verilmiş olan bu nimetten mahrum kalsa, etrafını tekrar görebilmek için yine bu kusursuz sisteme ihtiyaç duyacaktır. Bu da ancak Allah'ın dilemesiyledir. Yani Allah'ın yaratmasındaki muhteşemdi ki, yani detaylara indiğinizde daha da ihtişamlı bir yaratılış var. Mesela şimdi bu tabii çok üstü bir teknolojik mükemmellik. Göz nereye odaklanırsa odaklansın, döndüğünüz anda net olarak görüyorsunuz görüntüyü. Halbuki en gelişmiş kamerayla bile görüntüde ufak tefek girip gelme olur böyle en hızlı hareket eden. Değil mi? Bir netlik ayarı yapılırken zaten o ekranda flu olarak görülür görüntü. Netlik ayarı yapılıyordur. Otomatik netlik ayarı yapan kameralarda bile. Göz de yapıyor aynı şeyi ama o kadar süratli yapıyor ki. Ama döndüğünüz anda hiç netlik bozulmadan net olarak görüyoruz. Bir de gözün görmeyi kontrol eden beyin merkezleri öyle sanıldığı gibi bir tane değil. Tam beyinde 30 ayrı bölge görmeyi kontrol ediyor. Ve beynin değişik yerlerine yayılmış olarak bunlar. O kadar mükemmel koordine çalışıyorlar ki. Çünkü düşündüğümüz zaman bakın gözün hareketleri var. Göz kaslarının koordinasyonu söz konusu. Merceğin büyümesini küçülmesini kontrol eden kas sistemi var. Fakat merceğin büyümesini kontrol küçülmesini kontrol eden merkez, beyindeki merkez aynı zamanda gözün arka kısmındaki sinir hücreleriyle koordine olarak çalışıyor. Çünkü merceğin kalınlığını değiştirdiğinde o görüntünün, o ışığın gözün sinir hücrelerine net olarak düştüğünü algılıyor olması lazım. O kendisine gelen bu netlik ayarı yapılırken sürekli olarak geriden bilgi geliyor. Hakikaten gözün bu merceğin kalınlığı doğru mu değil mi diye ve orada duruyor. Ama o kadar hızlı yapılıyor ki bu. Onun için hep nereye baksak net olarak görüyoruz. Fakat farklı merkezlerden tarafından kontrol ediliyor. Görüntü de öyle. Görüntünün mesela sabit görüntü beynin arka kısmına geliyor. Beynin arka kısmındaki merkezlerde değerlendiriliyor. Yani baktığınız zaman objelerin kenarları, yüzeyi pürüzlü olup olmaması, derinlik bunlar gözün arka kısmına geliyor. Ama hareket farklı bölgelerde, beynin yan kısımlarında. Hareketin algılanması beynin yan kısımlarında gerçekleşiyor. Fakat hepsinden ilginci, bütün bu bilgiler tek bir yerde toplanıyor, şuurumuzda toplanıyor. Bu bir muhteşemlik. Yani mesela hareketle sabit görüntü, yüzey, işte kenar, derinlik ayrı yerlerde oluyor ama tek bir görüntü olarak görüyoruz biz bunu. Bu da yetmiyor. Ses duyuyoruz. Ses de aynı yerde birleşiyor. Koku da aynı yerde, dokunma da aynı yerde. Mesela biz bir şeye baktığımız zaman hem bakıyoruz hem de dokunuyoruz aynı zamanda, değil mi? Görüyoruz, hem görüyoruz hem de aynı zamanda dokunuyoruz. Fakat aynı yerde bu bilgiler, değil mi? Şuurda, insanın da aynı yerde birleşiyor. İşte bunları aslında derinlemesine düşünüldüğünde adım adım çok büyük bir yaratılış mucizesi var. Allah detaylarda ihtişamını, sanatını gösteriyor. Ama bir adım daha öteye geçildiğinde, yani algılarımızla baktığımızda, algılarımızın ve algıların nerede, şuurda, bilinç üstüne çıktığını gördüğümüzde bize çok önemli gerçekleri veriyor bunlar. Birincisi, her şeyi yaratanın Allah olduğunu, her an kontrol ettiğini, muhteşemlik var, detaylarda muhteşemlik var. İkincisi, bütün bu algılarımızın insanın ruhunda toplandığını, çünkü beyin tabii neticede cansız atomlardan meydana geliyor. Ve ışık da, ışık dediğimiz atomların salgıladığı, atomların gönderdiği minik enerji yüklü parçacıklar var, foton denen parçacıklar var. Şimdi hep birlikte düşünelim. Atomdan gelen fotonlar başka atomlar tarafından, yani şimdi bir atom foton gönderiyor, elektronlarından minik parçacıklar gönderiyor. Bu ışığı oluşturuyor. Işık yok yani normalde. Renk ve üç boyutlu görüntü, dışarıda canlılık yok. Sadece fotonlar var. Bir atom foton denen parçacığı gönderiyor. Öbür atoma geliyor. Öbür atomda üç boyutlu, renkli, cap canlı bir görüntü haline gelir mi? Gelmez yani. Mantığa aykırı bu zaten, yani değil mi? Bir atomun gönderdiği parçayı öbür atom görüntü olarak algılayabilir mi? Beyinde atomlardan oluşuyor. Beynin protonları var, nötronları var, elektronları var. Yani normalde beynimiz aslında şu masadan o anlamda hiçbir farkı yok. Çünkü masanın veya duvardaki tuğla örneğini vermiş mesela. Roger Penrose diye bir İngiliz, ünlü İngiliz matematikçi var ve fizikçi aynı zamanda. Ve dindar birisi değil yani, materyalist birisi. Kitabında şöyle diyor. Bizim diyor beynimizi yani insanı insan yapan faktörlerden diyor en önemlilerinden birini söylemiş. Birincisi diyor insanın diyor maddesi diyor yani bütün atomları diyor hayatı boyunca değişir diyor. Bu doğru. Hakikaten mesela insanın derisi her 6 ayda bir yenileniyor. Yani insan aynaya baktığı zaman kendisini aynı ben zannediyor ama madde olarak bile düşünse aynı kişi değil. 6 ay önceki atomlarıyla, maddesiyle, yeni maddesi birbirinden tamamen farklı. Aynadaki görüntüsü aslında. Ama hatlar aynı olduğu için insan aynı olduğunu düşünüyor. Bütün organların oluşturan atomlar da yenileniyor. Sinir hücreleri hayatımız boyunca tekrar ürememesine rağmen onların atomları yenileniyor aslında. Şimdi bunu Roger Penrose da diyor ki bununla ilgili olarak. Demek ki diyor insanı insan yapan faktör maddeden kaynaklanmıyor. Çünkü bütün atomları yenilendiğine göre aynı insan olarak devam ediyor. Onun dışında bir varlık var. Sonra devam ediyor, diyor ki insan beynini diyor oluşturan atomlar var diyor. Atomlar da biliyoruz protonlardan oluşuyor, nötronlardan oluşuyor. Yani atomlardaki proton sayısıdır atomu belirleyen. İşte hidrojende bir tane vardır. Demirde şeyde bu mesela demirde 23 tane haline gelir. Ondan sonra başka bir maddede başka bir proton sayısı farklıdır. Farklılığı oluşturur ama neticede hepsi aynı proton, nötron ve elektronlardan yapılıdır. Hepsi birbirine tıpatıp aynıdır. Sadece sayı olarak farklıdır. Bu farklılığı meydana getirir maddedeki. İnsan beynindeki atomların diyor protonlarını ve nötronlarını duvardaki tuğların diyor protonları ve nötronlarıyla yer değiştirsek diyor. Birbirine tıpatıp aynı olduğu için. Yani beyin yine beyin olarak kalacak. Duvardaki tuğla da tuğla olarak kalacak. Hiçbir şey fark etmez diyor. Bu duvardaki tuğlayı bilinçli hale getirmez diyor. İnsan yine bilinçli olarak devam eder diyor. Demek ki diyor atomlardan kaynaklanan bir özellik değil diyor. İşte biz bunu biliyoruz. Yani Allah bunun cevabını Kur'an'da veriyor. Kur'an'da Allah kendi ruhundan üfürdüğünü bildiriyor. Yani insanın ruhu var. Ruh madde değil, maddenin dışında bir varlık. Yani beynimizin içinde bir varlık görüyor, duyuyor, hissediyor, dokunuyor aynı zamanda. Yani göz normalde görmüyor bilimsel olarak. Sadece elektrik sinyaline çeviriyor gelen fotonları. O da fotonlar da ışık değil. Atomun yapısı itibariyle dışarıda tam bir karanlık var. 99'u boşluk atomun. Ve ışığa yani transparan ve kapkaranlıktır. Güneş de kapkaranlıktır. Sadece o atomlardan minik parçacıklar gelir, fotonlar. Onlar elektrik sinyaline dönüşür ve elektrik sinyalini değerlendiren bir varlık tarafından ışık olarak algılanır, görüntü olarak algılanır. Demek ki bu beynin atomları değil çok açık bir şekilde. İşte bu ruhumuz. Allah bunu Kur'an'da bildiriyor. Ve bilimsel olarak da baktığımızda ruhun varlığı çok açık. Çünkü atomların sevinmesi, heyecanlanması, dokunması, koku alması, hoşuna gitmesi diye bir şey olamaz, söz konusu olamaz. Bu kavramlara atomları yükleyemeyiz. Atomların dışında olan bir varlık işte o ruhumuzu oluşturuyor. Yani beynin yapısı itibarıyla da ruhun varlığı çok açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Yani fiziksel olarak da bilimsel olarak da baktığımızda ki Kur'an'da bu Allah bu bilgiyi bildiriyor. Ama ruhun varlığı nedir, nasıldır diye sorduğumuzda cevap veremeyiz. Çünkü Allah insanı sınırlı bir akılla yaratmış ve size diyor ruhtan az bir bilgi verilmiştir diyor. Yani insanın ruh olmasına rağmen, kendisi ruh olmasına rağmen ruhun varlığı hakkında fazla bir bilgi verilmemiştir Allah tarafından. Ama varlığı bilimsel bir gerçektir. Hem mantıken hem Kur'an'da bildirdiği için Allah söylüyor zaten inşallah her şeyden önce. Ama bilimsel olarak da bu böyle.
Darwin diyor ki gözü düşünmek beni teorimden soğuttu diyor. Şimdi evrimcilerin hepsi böyle. Mesela Türkiye'nin önde gelen evrimcisi Ali Demirsoy yazmış kitapları. Hepsini okudum. Göz kısmına gelmiş. Göz ilimsel bir mucizedir diyor. Başka bir izahat yok. Mucize olarak açıklayabiliyor.
Havluyu atıyorlar orada.
Yani göz çünkü bizdeki diğer birçok organ gibi indirgenemez kompleks denen bir organdır. Yani göz 40 parçadan oluşur. İşte gözyaşı bezi var, retinası var, işte merceği var. Böyle 40 parçası var. Ve bunlardan bir tanesi olmadığında göz işe yaramaz hale geliyor, görmüyor. Şimdi evrimciler diyor ki kademe kademe gelişti bütün organlar ve bütün türler diyor. Göz bir parçası oluştu diyelim. İkinci parçası, üçüncü parçası. Bunlar nasıl daha görmeden bir göz olacaklar ki? Değil mi? 40 parçanın aynı anda var olması gerekir ki göz işlevini yapabilsin, görebilsin. Bu ancak yaratılışla olur. 40 parçanın bir anda var olması demek Allah'ın onu yaratması anlamındadır. Allah'ın izniyle. Ve Darwin zaten diyor yani eğer türlerin ve işte böyle organların kademe kademe birbirinden geçmediği anlaşılırsa diyor benim teorim geçersiz olmuştur, bitmiş demektir zaten diyor. Ki nitekim birçok organımız böyle yani kulak, göz, burun yani dışarıdan gelen frekansları görüntüye çeviriyor. İşte ışık geliyor, beyinde elektrik impulsuna dönüşüyor. Cihan mesela beni görüyor şu anda ama ben onun bir gözünün içinde elektrik enerjisine dönüştüm bir süre sonra. Evet. Ve sonra beyinde tekrar ışıl ışıl bir dünya ve ben olarak orada beyin içinde o da sıvı bir et parçası. Yani bunu bir protein parçası et böyle bir şey yapabilir mi? Yani elektronik mühendisi de olsa yapamaz. Gelen elektrik şeyini görüntüye çevirecek. Yani bu ne gözün ait bir kabiliyet ne beyindeki o sıvı ve et parçasına ait bir kabiliyet olabilir. Bu ancak Allah'ın yaratmasıyla, Allah'ın sonsuz gücü ve ilmiyle yaratılmış muhteşem bir organ. Ve ışıl ışıl bir dünya görüyoruz. Esas içeriğini Oktur Hocam anlattı. Doğrusu o Allah'ın izniyle. Çünkü kulak da öyle. Dışarıda mesela ses yoktur. Dışarıda frekans vardır. Frekansı alır. Kulaktaki işte çekiç, ölç, üzengi onlardan geçer. Birçok aşamadan geçer. Sonra o kulak mekanizması beyine bağlandığında frekanslar böyle net, stereo, nefis, pürüzsüz bir ses halinde duyulur. Ama duyan kim? İşte duyan ruh. Yani onu et parçası duymaz. Yani kulaksız olan ruh işitir dedi hocamız. Gözsüz olan ruh görür Allah'ın izniyle. Biz gözümüz kapalıyken de görüyoruz. Değil mi? Akşam rüya gece yattığımızda rüya görmüyor muyuz?
Görüyoruz.
Bunlar da görüntü. Onu kim gösteriyor? Onu da Cenab-ı Allah gösteriyor. Gözümüz açıkken olanı da Cenab-ı Allah gösteriyor. Ama böyle muhteşem mekanizmalar yaratmış Allah. Gözün üstüne kürsü var. Tıp eğitimi alıyor, şey alıyor, göz bölümüne geçiyor, profesör oluyor, hayatını göze alıyor. Hala o gelişmeleri literatür olarak takip edip gözdeki mükemmelliği keşfediyorlar. Yani o gözü, sen göz yap desen yapabilir mi o gözü?
Tabii ki de.
Yapamaz. O yüzden yani kimsenin yapamayacağı, tesadüfen de ulaşamayacak bir şey için evrimciler tabii bir çırpınış halinde yani hiçbir şeyi açıklayamadığı gibi gözle açıklayamıyorlar.
Darwin zaten yani gözü düşünmek teorimden soğutuyor dediğinde gözle ilgili hiçbir şey bilinmiyor. Gözün bir de moleküler biyolojisi var. Biz ona girmedik. Mesela çok küçük bir örnek verelim. Göz 40 parçadan oluşuyor dedik ama gözü kontrol eden yüzlerce hatta binlerce protein var. Şimdi mesela bakın, şimdi bu çok ilginç. Bunların hiçbiri Darwin döneminde bilinmiyordu. Darwin bilmemesine rağmen diyor ki gözün oluşumunu diyor doğal seleksiyon gibi diyor bir hayali mekanizma ile açıklamak saçmalamaların en fazlasıdır diyor. En büyük saçmalamaktır diyor. Kendi söylüyor bunu, kitabında itiraf ediyor. Bakın şimdi burada proteinler görüyoruz. Şimdi bu proteinin isimlerini öğrenmeye gerek yok ama bakın rhodopsin diye bir protein var sağ taraftaki kollara baktığımızda bir foton. Foton çok küçük bir parçacık. Yani trilyonlarcası bizim gözümüze geliyor. O kadar ufak ki bunlar. Anan trilyonlarcası geliyor. Ve bunlar elektrik sinyallerine dönüşüp ışık görüntü olarak algılanıyor. Bunlardan bir tanesi, bakın bir tanesi rhodopsin isimli bir protein. Vücudumuzda bulunan bir proteine geldiği zaman rhodopsinin şeklini değiştiriyor. Şimdi bu bakın çok ilginç bir şey. Yani hiçbir yerinde vücudumuzun 100 binden fazla protein var. Hatta belki 200 binden fazla. Tam olarak bilinmiyor sayısı. Bir protein, vücudumuzdaki sadece bir tane protein ışığa hassas. Başka hiçbir protein yok. Yani mesela tırnaklarımızda proteinler oluşturuyor, hormonları yapıyor, kaslarımızı oluşturuyor. Bunlardan bir tanesi gözde bulunan bir protein, rhodopsin içinde protein, foton geldiği zaman bunun şekli değişiyor. Bu bir kere yaratılışı gösterir. Çünkü tam olması gereken yerde bir protein var. Bir proteinin ışığa hassas olmasını bilim adamları yeni keşfediyorlar. Yani bilmesine imkan yok insanın. Allah öyle yaratmış amino asit dizisi. O proton geldiği zaman onun şekli değişiyor. O şekli değişen rhodopsin o zaman ikinci bir proteine bağlanabiliyor. Orada translüsin olarak geçiyor ismi. İsmi önemli değil, Latince isimler bunlar ama. Ancak bağlanmasının sebebi şekli değiştiği için bağlanabiliyor. Normalde bağlanmıyor. İkisi birbirine bağlandığı zaman üçüncü bir proteine bağlanıyorlar. O zaman üçü birlikte dördüncüye bağlanabiliyor. Yani tıpkı bir domino taşı gibi bakın. Bunu böyle bir şey olarak da izleyelim. Geldi şeklini değiştirdi foton. O zaman ikinci proteine bağlanabildi bu. O zaman onlara bir takım değişiklikler oluyor. Böylece bir, ikisi birlikte üçüncüye bağlanabiliyorlar. O zaman üçüncüsü dördüncüye bağlanıyor. Bunun üzerine hücrenin içindeki bakın burada gördüğünüz bu yeşiller de tuz iyonlarını gösteriyor. Tuzun miktarında azalma oluyor. Neden oluyor biliyor musunuz? Dört tane protein birleştiği zaman hücrenin özel kapıları var. Protein yapısındaki kapılar. O kapıları açıyorlar. Ama bu kapılar normalde açılmıyor. O dört tane protein birbiriyle ancak zincirleme birleştiği zaman dördünün karışımından dolayı açılıyorlar. Açılınca tuz iyonları hücrenin dışına çıkıyor. Hücrenin içerisindeki tuz miktarı azaldığı için bu bir elektriksel fark meydana getiriyor. Miliamperlik bir fark meydana getiriyor ve elektrik sinyali oluşuyor bundan. Bunlar ne kadar sürede oluşuyor biliyor musunuz? Bakın burada yazıyor. Pikosaniye diyor. Pikosaniye şu anlama geliyor. Bir tane pikosaniye saniyenin trilyonunda biri. Şimdi bakın bu bir saniye. Bir saniyede bu işlemler yaklaşık 300-400 milyar kere gerçekleşiyor. Şimdi gözümüzde biz görüyoruz. Bir saniyede 300-400 milyar bu reaksiyondan oldu. Bir daha oldu, bir daha oldu, bir daha oldu. Böyle gidiyor. Bu peki yeterli mi bu? Hayır. Bunlara şimdi bu değişiklikler olduktan sonra eğer bir daha eski hallerine dönmese ne olur? Biz bir kere ışık çakması görürdük. Bir kere böyle bir patlama, yani flash gibi düşünün. Bir ışık parlaması olurdu, bir daha göremezdik. Yani görüntüyü algılayamazdık. Çünkü proteinler hemen değişecekti. Eski haline dönmediği için hücre o bulunduğu durumda kalacak. Yeni elektrik akımı üretilmediği için de görme olmayacaktı. Aynı sürede yine saniyede 300-400 milyar kere olmak üzere eski hallerine dönülüyor başka proteinler tarafından. Bu proteinlerden birinin eksikliğini düşünelim. Şimdi rhodopsin diye protein var ya burada. Bu rhodopsin proteini amino asit zincirinden oluşuyor. Yüzlerce amino asitten oluşuyor. Evrimcilerin dediği gibi bir tane mutasyon olduğunda bir amino asit değişiyor. Bütün sistem, diğer sistem aynı olmasına rağmen bütün sistem çöküyor. Çünkü rhodopsin o zaman foton gelince şekil değiştiremiyor. O ikinci proteine bağlanamadığı için bütün sistem çöküyor. Gözün merceği de olsa, kirpikleri, gözyaşı bezleri. Göz kesinlikle görmüyor. Şimdi mantıken düşünelim. Böyle bir sistem tek bir anda kusursuz olarak var olduğu zaman mı görüyor? Evet. Başka türlü göremiyor çünkü çok açık. Bu ne anlama gelir? Tesadüfen yavaş yavaş değişikliklerle evrimcilerin iddia ettiği gibi tesadüfen oluşma anlamına mı gelir? Allah tarafından yaratıldığı anlamına mı gelir? Tabii ki Allah tarafından yaratıldığı anlamına gelir. Bunu bize çok net bilimsel kanıtlar söylüyor. Mantıken de böyle. Öbürü süper safsata. Yani hiçbir evrimci inanmaz zaten. Zaten Charles Darwin söylüyor. Gözü düşünmek teorimden soğuttu diyor. Bunu diyor işte doğal seleksiyon gibi hayali bir mekanizma açıklamak saçmalamaların en fazlasıdır diyor. Çok net söylüyor adam, daha ne desin.
Bunun ara böyle geçiş olduğunu, formları olmanın olamayacağına dair, kendisi de ara geçiş formlarının
olamayacağına dair.
Bu bana, benim teorime karşı en güçlü bir antitez olacaktır diye kendisi de açık kapılar bırakıyor ki oralardan kaçayım, ama tabii öyle bir kaçışı da yapamıyor zaten kendisi.
Nereye kaçacak zaten? Hiçbir. Kaçacak bir yer yok. Aynen. Fosil kayıtlarında da bu, bakın, çok net olarak yaratılışı kanıtlıyor. Şimdi bu bir fosil. Trilobit denen bir canlı var. 520 milyon yıllık, bakın, fosil görüyoruz burada. Nesli tükenmiş bir canlı. Kambriyen denen bir dönem var. 520 ile 543 milyon yıl arasında. 525 ile 543 milyon yıl arasında. Bu dönemde 50 tane temel canlı grubu birdenbire eksiksiz olarak ortaya çıkıyor. Bu canlılardan biri de bugün artık olmayan trilobit denen bir canlı. Okyanusun derinliklerinde yaşayan. Bakın, onun göz yapısını incelediğimizde en kompleks göz yapısıyla karşılaşıyoruz. Bu tarihteki ilk göz yapısı. Fosillerde ortaya çıkan bir göz yapısı. Buna bakın, gördüğünüz gibi minik peteklerden oluşuyor. Her bir gözde bu minik peteklerden yaklaşık 600 tane var. İki gözde 1200 tane var. Bu her bir peteğin içerisinde, ki bu yani mikroskopik yapılar bunlar. Burada büyütülmüş olarak görüyoruz ama her birinin içerisinde çift mercek var. Yani 600 ile 1200, iki gözde yaklaşık 3000 tane mercekli bir göz yapısından bahsediyoruz burada. İnsanın gözünde iki tane mercek vardır. Değil mi? İki tane gözü var insanın. Bu trilobit gözünde 3000 mercekli 1200 tane göz, ayrı göz var. 1200'den fazla. Ve bu ilk göz. Ve birdenbire mükemmel olarak ortaya çıkıyor. Hatta mercekleri kalsit denen kristallerden yapılı. Kalsiyum karbonat yapısında. Bu da çok üstün bir tasarım. Yani kalsiyum karbonatın ışığı kıracağını, bir mercek haline geleceğini kim bilebilir? Ancak bilim adamları trilobit gözünü inceledikten sonra bunun farkına varıyorlar. Ve bu DNA'sında kodlanmış olarak var. Yani DNA'sında öyle bir yapı var ki proteinler kalsiyum, kalsitten kristal elde edip çift mercekli göz yapısı meydana getiriyor. Bunların hepsi, bakın, Allah'ın sonsuz yaratma sanatını, sonsuz aklını kanıtlıyor. Bilimsel deliller inşallah.
Evet, aynen. Benim de önümde bir konu var. Bu fosillerin canlılar hakkındaki gösterdiği gerçek, yani yaratılış. slaytlarımızda da göreceğiz şimdi. Bugüne kadar elde edilen fosil kayıtlarının iki önemli, çok önemli özelliği vardır ki her iki özellik de evrim teorisinin iddialarıyla çelişmektedir. İlki durağanlık. Yani türler dünya üzerinde var oldukları süre boyunca hiçbir değişim göstermezler. Fosil kayıtlarında ilk ortaya çıktıkları andaki yapıları neyse, kayıtlardan yok oldukları andaki yapıları da aynıdır. Morfolojik, yani şekilsel değişim genellikle sınırlıdır ve belirli bir yönü yoktur. Hakikaten bütün fosil kayıtlarında, hocamızın eserlerinde de gördüğümüz gibi milyonlarca yıldan beri hiçbir değişim olmadığını, sadece çevresel faktörlerin, yani optimum derecede bir canlının en verimli yaşayabileceği bazı bölgeler vardır. O da biraz daha boylarının uzun, daha kilolu, güneşi daha iyi alması, beslenme zincirinden daha iyi faydalanması gibi tamamen çevresel faktörlerden, yalnız genetik olarak hiçbir değişim olmadan aynı şekilde bütün DNA yapıları olsun, birçok şeyin aynı şekilde devam ettiğinden durağanlık bunun adına da diyoruz ki yaratılışı %100 gözler önüne seriyor ve Darwinizmi de çürütüyor hakikaten. İkincisi de aniden ortaya çıkış. Herhangi bir bölgede bir tür atalarından kademeli farklılaşmalara uğrayarak aşama aşama ortaya çıkmaz, bir anda ve tamamen şekillenmiş olarak belirir. Bu iki madde şu anlama gelmektedir. Herhangi bir evrim sürecinden, ara aşamadan geçmemiş olan canlılar yaratılmışlardır. Sahip oldukları özellikleri sonradan kazanmamışlardır. Yaratıldıkları ilk günden itibaren bunlara sahiptirler. Yine canlılar 10 milyonlarca yıl boyunca hiç değişmemiştir. Sağda görülen 18 milyon yıllık karabatak fosili, karabatakların milyonlarca yıldır hiç değişmediklerinin, yani evrim geçirmediklerinin ispatıdır. Solda görülen yengeç fosili, miyosen dönemine, yani 23,5 milyon yıla ait bir fosildir ve günümüzdeki yengeçlerden hiçbir farkı yoktur. Darwin'in kendisi de ara geçiş formları olmadığını kendisi ifade etmiştir, itiraf etmiştir. Darwin, fosil kayıtlarının evrim teorisiyle açıklanmasının mümkün olmadığını, Türlerin Kökeni kitabında teorinin zorlukları başlığı altında itiraf etmiştir. Eğer gerçekten türler öbür türlerden yavaş gelişmelerle türemişse neden sayısız ara geçiş formuna rastlamıyoruz? Neden bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde? Sayısız ara geçiş formu olmalı. Fakat niçin yeryüzünün sayılmayacak kadar çok katmanında gömülü olarak bulamıyoruz? Niçin her jeolojik yapı ve her tabaka böyle bağlantılarla dolu değil? Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır, demiş Charles Darwin Türlerin Kökeni kitabında sayfa 172'de. Hakikaten kendisi de esasında, yani bu da çok ilginç. Demek ki bir yerde o zekiliği, çakallığı mı desek acaba, kendisi de yani bir yandan da bunları aslında söylüyor. Bunun tamamen saf, çünkü şu söylediği şeylerde esasında tamamen kendi söylemiş olduğu evrim teorisi çürüyor.
Çürüyor. Çok evrim ilginç. Evrim kitabı yazıyor, evrim yoktur diyor onun için.
Onun için çok
yani tebrik etmek lazım.
Ya demek ki yani bir zeka var ama her yöne gidiyor. Eksiye, artıya, aşağı, yukarı, demek ki hakikaten çok dengeli bir insan olmadığını buradan anlıyoruz.
Kendi söylüyor zaten. Sürekli olarak bunalımdayım ben diyor. İntiharı düşünüyorum diyor mektuplarında. Hep sürekli olarak bunalımda olduğunu söylüyor. Fakat ilginç olan şu, bakın şimdi şu son slide'ı tekrar gösterelim. Burada Darwin ne diyordu? Darwin evrim yoktur diyor. Bakıyoruz, Hürriyet gazetesi ne yazıyor burada? Kocaman manşet atmış. Sinekle akraba çıktık diyor. Sonra Hürriyet gazetesi fikir değiştirmiş. Bu sefer atalarımız mikrop diyor. Başka bir gazetede evrim teorisinin kayıp halkası tamamlandı diyor. Garip çizimler yapmışlar böyle, hayali. İşte öbür tarafta başka bir haber çıkmış böyle. Güya yarı maymun yarı insan gibi, yine hayali bir çizim, böyle dehşetle bakıyor. Bunun hepsi uydurma yani. Darwin'den daha Darwin'iz bu gazeteler, medya grupları. Ne alakası var? Sinek akraba çıktık, atalarımız mikrop. Bir kere bakın, hiçbir bilimselliği yok. Tamamen tutarsız, kendi içinde çelişkili. Zaten Darwin diyor ki evrim yoktur diyor. Hürriyet gazetesi hayır vardır diyor. Şimdi kime inanacağız? Hürriyete mi inanacağız? Darwin'e mi inanacağız? Darwin'e inanacağız tabii. Darwin burada doğru söylüyor. Darwin tabii yani o tutup içip içip yazıyor ama arada ayıldığı zaman o gerçekleri yazıyor böyle. Bir süre mesela iki paragraf orada kitabın içinde. O ara kafa herhalde sabah kalktığında yazdı böyle, yani ayıkken birdenbire yazıyor. Sonra bir sonraki, iki sonraki paragrafta gene şey etmiş ama orada doğru söylüyor. Ve çok net doğru söylüyor bakın yani. Hiçbir şekilde diyor ara geçiş formu yoktur diyor. Yani öyle biraz vardır veya şüphelidir, hani belki şöyledir böyledir demiyor. Çok emin konuşuyor. Kesinlikle yoktur diyor. Neden bulamıyoruz diyor. Sayılı katmanlarında diyor. Bütün katmanlarda, yani döneminde burada diyor fosil var diyor. Bütün katmanlara bakıyoruz diyor. Bütün katmanlara bakın. Hiçbirinde yok diyor ara geçiş formu diyor. Bütün diyor bakın her tabaka bağlantılarla dolu değil. Jeoloji iyi derecelendirilmiş bir süreç ortaya çıkarmamaktadır ve belki de bu benim teorime karşı ileri sürülecek en büyük itiraz olacaktır diyor. Yani yoktur diyor, evrim teorisi yoktur diyor Charles Darwin. Bakın bütün doğa bir karmaşa halinde değil de tam olarak tanımlanmış ve yerli yerinde. Şimdi evrime göre, yani Darwinizme göre bir karmaşa bekliyorlardı. Haşa değil mi? Böyle tesadüf olacak, karmaşa olacak. Hatta kaos diyorlar. İşte böyle kanma karışıklıktan ortaya bir düzen çıkacak. Halbuki Darwin diyor ki hiçbir karmaşa yok diyor. Mükemmel bir düzen var diyor. Nizam ve intizam var diyor. Yani bir yaratıcı var demektir bu. Değil mi? Bir ancak çok üstün bir akıl, sonsuz bir güç bütün her şeyi yerli yerinde düzen ve nizam içinde yaratabilir. Allah'ın varlığını biliyor aslında Darwin. Yani çok net olarak emin. Evrimin olmadığından emin. Ama evrimi savunuyor. Bu da Allah'ın bir mucizesi. Yani bu da Allah'ın varlığının delili. Çünkü Allah Kur'an'da bildiriyor. Vicdanları kabul ettiği halde şeytanlar Allah'a sığınırız. Zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ettiler diyor. Yani her ateist, her materyalist, her Darwinist mutlaka vicdanında Allah'ın yarattığını bilir. Allah söylüyor bunu inşallah Kur'an'da. Ama diyor Allah, zulüm ve büyüklenme dolayısıyla, bu da Allah'ın yarattığı kader içerisinde. Allah'ın kaderinin dışında hiçbir müstakil güç yoktur. Allah'tan başka güç yoktur. Allah'ın yaratılış mucizesidir bu. Ya koskoca bir adamın buna inanması bir mucize hakikaten. Yani böyle bir safsataya, yani tesadüfen oluşa. Mümkün mü yani? Her şeyin bir amacı var. Nasıl insanın amacı olmaz, yaratılışın bir amacı olmaz? Yani bu fincan, Bir fincan olarak tasarlanmış değil mi? Buna bakan herkes bilir, bu tesadüften bu maddelerin toprakta olmasına rağmen olmaz. Bu içinde bir sıvıyı barındıracak ve buradan tutulup içmek üzere, değil mi? Özel olarak düşünülüp yapılmış bu yani böyle. Canlılardaki sistemler, işte baktığınız zaman canlılarda sonar sistemler var. Gözü gördük mesela. Muhteşem bir yaratılış var. Saniyede 300 milyar tane reaksiyon oluyor böyle. En ufak bir eksiği olmadan. Hiç hata yok. 600 bin sinirden böyle iki gözden oradan 1,5 milyon sinir üzerinde saatte 500 kilometre hızla muazzam bir veri akışı var beyine. 30 tane ayrı merkez bir görüntü analizi yapıyor böyle. Göze emirler gidiyor, göz kasları ayarlanıyor, gözün merceği ayarlanıyor, üzerindeki kaslar açılıp kapanıyor. Anan oluyor bu, hiç farkında bile değiliz. Ve muhteşem bir görüntü ortaya çıkıyor böyle. Burada tesadüf saçmalığına yer var mı? Tabii ki yok yani.
Ama nasıl oldu da bu kadar zaman insanlar bu şekilde inandı diye soracak olursanız, tamamen propagandist yöntemlerle, hatta Hitler'in yardımcısı Goebbels propaganda bakanı, o diyor bir yalanı sürekli tekrarlarsanız diyor insanlara bunu inandırabilirsiniz diyor. Bu yani belli evrimi savunan ve ortaya atan belli kesimlerce özellikle ayakta tutulmak için devamlı sahip oldukları basın organlarında, dergilerde ve akademik çevreleri de onlar ele geçirmişler. O fikri savunmayanı akademik olarak ilerletmiyorlar. Hatta şu anda bayağı bir profesör var işinden atılan üniversitelerden, evet. Kürsü sahipleri evrimin olmadığına inandıkları için, İsrail'de var, Fransa'da var, birçok insan var gerçekten, sadece evrimi eleştirdikleri için işlerinden atılmış durumdalar. Yani o çevreleri de belli sermaye çevrelerine sahipler, belli basın organlarına sahipler, akademik alanları da kontrol ediyorlar doğal olarak. Ondan dolayı ve insanlara da hocamızın o kitabı var bununla ilgili, Darwinizm Dini diye, ve birçok yönden ele alıp anlattığı birçok kitabı var Darwinizmle ilgili tabii. İnsanlara tamamen anlamadıkları bir konuda, işte Hesperepithecus Harald Cook diyor mesela, bir fosil ismini söylüyor. Bir bilim adamının adı geçiyor orada diyelim. Halktan bir kimse onu okuduğunda anlayabilir mi? Yani özel eğitim almamışsa, o konuyla özel ilgilenmemişse mümkün anlayamaz. O zaman diyor bunu diyor bilim adamı diyor. Bu da Hesperepithecus Harald Cook diyor herhalde. Bu bir şey diyor yani demek ki. Latince bir isim duyunca söylediklerine inanma ve bu belli periyotlarla tekrar edildiğinde insanların artık bilinçaltına yerleştirdikleri bir yöntem olmuş oluyor. Bunu eğitimle de dünyanın her yerinde, okullarda da okutuluyorsa, artık bu eğitime de girdi diyorsa, demek ki bunda bir şey var diye insanları bu şekilde kısacası aldatmışlar. Başka bir şeyi yok, açıklaması yok. Ama 150 yıldan beri hakikaten de insanlık buna aldanmış. Yani bu kadar basit bir mantık yani aslında doğrusu. Yani çok da bilim adamı olmaya da gerek yok yani, evrimin olmadığını anlayabilmek için. Bilim adamı olmaya gerek yok. Dediği gibi bir bardak nasıl tesadüfen olamıyorsa, çok daha kompleks, muhteşem yapıların tesadüfen olması imkansızdır. Yani bunu vicdan da mantık da zaten anlar. Ama bunu ilk ortaya koyan dünyada Sayın Hocamız Adnan Oktar oldu bakın. 150 yıldır buna kimse karşı gelememiş ve bunu delillendirememiş, bununla ilgili çalışmalar yapamamış. Çok tek tük bazı insanlar, onların da kitapları hiç kayda değer bulunmamış evrimcilerce, ki hiç üzerinde bile durmamışlar çünkü etkisi olmamış. Ama Sayın Hocamız 300 eser, maşallah, 70 dile çevrilmiş, 500'e yakın internet sitesi, 200'ün üstünde belgeselle, 4000'e yakın konferansla dünyanın her yerinde evrimin geçersizliğini bilimsel olarak anlatınca, vesile olunca, o zaman tabii o değişiyor Allah'ın izniyle. Şimdi insanlar evrimin ne kadar mantıksız ve saçma bir teori olduğunu, yani şimdi anlatınca hocamızın vesilesiyle, o zaman anlıyorlar Allah'ın izniyle. Ve bu hakikaten çok da etki ediyor. Her zaman söyleriz ama yine yeri geldiği için belirtmekte fayda var. Türkiye'de Allah'a inanma oranı 70'li yıllarda, 80'li yılların başlarına kadar %50-50 idi. Darwinizme inanma oranı, evrime inanma oranı. Şimdi %95'in üzerinde Allah'a inanma oranı. Bu çok önemli bir gelişme ve hakikaten hocamızın bu konudaki bilimsel, kültürel hizmetlerinin etkisinin direkt ölçüldüğü bir istatistik gelişme yani. Gerçekten dünyada da öyle Allah'ın izniyle. Çünkü bir tuşa basıyor şimdi Harun Yahya Orga, Harun Yahya Koma, Harun Yahya Net'e girdiği zaman bütün literatürle karşı karşıya kalıyor orada. Fosilleri görüyor, proteinlerin tesadüfen oluşamayacağını görüyor. Her türlü konuda bütün bilgiye sahip olabiliyor. O yüzden artık aldatmaca şu anda geçerli olamıyor.
Geçerli değil artık.
Allah'ın izniyle.
Görüldüğü gibi hakikaten özellikle hocamızın da bahsettiği göz mucizesi başlı başına. Genetik, mikrobiyoloji, paleontoloji, jeoloji ve diğer tüm bilim dalları Darwin'in ve Darwin destekçilerinin hiç istemediği ve belki de hiç beklemedikleri bir gerçeği sürekli olarak ortaya çıkarmaktadır. Bu gerçek yaratılış gerçeğidir. İnşallah bir ayet okumak istiyorum. Şeytandan Allah'a sığınırım. Eğer kesin bir bilgiyle inanıyorsanız Allah, göklerin, yerin ve bu ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir. Geçmiş atalarınızın da Rabbidir. Hayır, onlar şüphe içindedirler. Oynayıp oyalanıyorlar. Duhan Suresi 7 ve 9. ayetler.
Evet.
Yani gerçekler ortada. Maşallah. Yaratılış ortada. Ama hani Rabbimiz, Allah'ımız bütün bunlara rağmen oynayıp oyalanacak insanların da olacağını zaten haber veriyor.
E tabi yani dünyevi şeyler insan çok muhteşem yaratmış Allah. Şu an çok net stereo böyle ses duyuyoruz. Işıl ışıl bir dünya görüyoruz. Beynimizin içinde ruhumuzu algılatılıyor. Ve çekici bir süsü de kıldık diyor Allah dünyada. Dünyada çekici bir süs kıldık diyor. İnsanlar onlara kayabilir. Yani o insan vicdanen Allah'ın farkına varınca sonsuz delilleriyle artık içinde vicdan var ve nefs var. İki ayrı unsur. Vicdan her zaman doğruyu ilham eder Allah'ın izniyle. Nefs de kötülüğü emreder diyor Cenab-ı Allah ayet-i kerimede. Şeytanları Allah'a sınırım. Bu ikisinin arasında bir dünyada bir mücadelesi var insanın. Her zaman vicdanıyla olan doğruyu ve tabii bilimsel destekle aynı zamanda tam kanaati gelecek şekilde araştırması, gözlem yapması, bilimle uğraşması veyahut bilimin sonuçlarıyla ilgilenmesi gerekiyor ki tam net olarak kanaat getirsin. Yani aklen ve kalben yatsın ve güçlü bir inanca sahip olsun. Öyle olunca Allah'ın izniyle dünyanın mahiyetini bilir. Çünkü dünya dediğiniz şey şu anda hani ortalama 70 yıl desek, şu anda da işte 20 küsur 30 küsur yaşlar geçmiş olsa, geri kalan düşünseniz hani 40 sene kaldığını düşünseniz, 45 sene kaldığını düşünseniz, farz-ı muhal insan her an ölebilir. Bir de tabii, kapıdan çıktığında yani. 100 bin kilometre damar ağı var insanın. Bir ince kıl damarlarda bir tanesi tıkansa pat diye insan her an ölebilir. Oradaki akışkanlığı sağlayan kim? Allah. Her an kalpler Allah'ın elindedir diyor. Bir an bir tane bir kere atmasa kalp durur. Yani Allah bizi yaşattığı için biz yaşayabiliyoruz. Allah haydır yani hayat verendir. O yüzden dünya üzerinde yaşam sürüyoruz. Allah emretti, istediği anda da o an bitecek dünya hayatındaki zaman. Ve bu bir şeye bağlı değil. Allah'ın dilemesine bağlı sadece. Her an ayakta durması bu mekanizmaların bir mucizedir. Allah'ın her an üzerimizde kontrolü olduğunu gösterir. O demin doktor hocam anlattı, o proteinlerin her an birleşmesini kim yapıyor? Allah yapıyor. Kalbimizi her an o attırıyor değil mi? Her an o proteinlere bir saniyede 2000 protein yaratıyor Allah. Ve her an hükmediyor Allah bize. O kontrol tamamen onda. Tamamen ama. Yani başka hiçbir şey yok. Her şey Allah'ın kontrolünde her an. Ve dünya hayatı da hani 40 yıl 45 yıl dedik ya şimdi kalan süreli gibi düşünsek. Farz-ı muhal örnek veriyoruz. 15 senesi 3'te 1'i 8 saat uyuyoruz. Zaten uykuda geçiyor. Okula gidiyoruz, işe gidiyoruz. Evde işte doğal ihtiyaçları olduğu insanı düşünün. Yemek yiyecek vesaire vesaire diğer şeyler. Geriye 3-5 sene bir şey kalıyor. İnsanın dünya hayatı diye hani o cazibeyi düşünse dünyadaki 3-5 sene mi yoksa Allah'ın vaat ettiği sonsuz güzel hayat mı? Hangisini tercih eder insan? Akıllı olan insan, imanı olan, vicdanı olan bilir ki bu dünyaya insan Allah boşuna yaratmadığını söylüyor. Niye yaratıyor? Allah imtihan için yaratıyor. Hanginizin daha güzel davranışlarda bulunacağını denemek için diyor Allah. Şeytanlar Allah'a sınırım. Güzel davranışlarda bulunmak, Allah'ın Kur'an'da bize bildirdiği o güzel ahlakı sergilemek. merhametli olmak, fedakar olmak, Allah'a karşı boyun eğici olmak, her şeyi, her kontrolün Allah'ta olduğunu bilmek, tevekküllü olmak, güzel ahlaklı olmak, akıllı olmak, yardımsever olmak, bu Allah'ın Kur'an'da emrettiği şeyler zaten insanın fıtratında olan, yani yaratılışında, ruhunda insanın yarattığı ve karşısında görmek istediği, kendisini de göstermekte yani içinden gelen bir his olarak işte fıtratında yaratıldığı için o özelliklerdir. Allah Kur'an'da bizden bunları istiyor. Allah bizden bir yük istemiyor zaten. Yani güzel olmamızı istiyor. Güzel olmamızı istediği için zaten o bizim ruhumuzda olan bir şey. O güzelliği yaşayarak ve her şeyin Allah'tan olduğunu bilerek, Allah'a teşekkür ederek, şükrederek Allah'ın izniyle bir yaşam sürmek. Bu kolay olanı, yani insanın ruhuna uygun olanı da o. Öbür türlü tevekküllü olmadığı zaman her şeyle boğuşup mücadele etmeye kalkmak, ondan sonra zalim olmaya çalışmak, bir başkasına kötülük yap, bunlar zor olanıdır. Yani insanın ruhuna da aykırıdır zaten normalde. Zor olanı da budur. Yani insan Allah'ın ayetine uymadığı zaman kendine zulmeder. Gidip zor olanı tercih etmiş olur. Bile bile Allah'ın varlığını fark edip, inkar edip de ona karşı ruhuna, kendi ruhuna da aykırı kötülük yapıyorsa bir insan, tabii onun da bir karşılığı olur. Yani mazlumla zalimin bir farkı olur.
Doğal olarak.
Sonsuz kötü yaşam olan cehennemle sonsuz iyi yaşam olan cennet adildir. Ve merhamete en uygun olanıdır Allah'ın izniyle.
Yani Allah sonsuz adalet sahibi. Yani cehenneme giden mutlaka cehennemi hak etmiş oluyor inşallah Allah'ın sonsuz adaletiyle. Cennete giden de Allah'ın sonsuz adaletiyle yine cenneti hak etmiş oluyor inşallah. Bir mesaj göndermişler, onu okuyalım. Bora Reis ismiyle. Sayın hocalarımız, şu anda üniversitede toplanmış, internette sizi izliyoruz. Gönül isterdi ki sizi televizyonda izleyelim. Maalesef bu tür yayınlar yasak, izletmiyorlar. Şimdi olmadı yani, niye yasak? Burada bilimsel delillerle konuşuyoruz. Değil mi? Bilimsel delillerin yasaklanması, bilime aykırı hareket edilmesi olmaz. Yasakçılık bir kere demokrasilerde fikir özgürlüğü olması gerekir. Fikir özgürlüğünün olduğu yerde yasak olmaz. Yasak nerede olur? Nazizm'de vardır, komünizmde vardır. Değil mi? İslamiyet'in içinde de tam fikir özgürlüğü vardır. Allah dinde zorlama yoktur diyor. Her şekilde siz insanı serbest bırakırsınız. Sadece doğruyu anlatarak serbest bırakırsınız. Yani isteyen inanmaz, isteyen Darwinizme inanır. Adam puta tapıyor, tapar. Ama olmadığını, doğru yanlışını anlatılır. Yani Darwinizmin saçmalığı, değil mi? Bilimsel olarak geçersizliğini biz anlatırız. Ama hala inanmak istiyorsa kendi bilir yani bu saçmalığa. Ben yani biliyorum saçma olduğunu ama inanıyorum, ne yapayım diyorsa kendi bilir yani, yapabilecek bir şey yok. Ama yasaklı olmaz. Olsun, internetten izliyoruz. Size bir sorumuz olacak ama lütfen cevaplayın. Çünkü bekliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Kur'an-ı Kerim ayetinde biz dünyaya 50 bin sene mühlet verdik. Bu süre sonunda Cebrail aleyhisselam ve melekler dünyaya gelecek diyor. Adem peygamberden bu yana ne kadar süre geçti ve ne kadar süre kaldı, değerli açıklamalarınızı bekliyoruz. Saygılar. Bu ayet şu şekilde. Evet,
o şekilde değil tabii ayet.
Evet. Okuyalım ayeti. Şeytandan Allah'a sığınırız. Birkaç ayet öncesinden de başlıyorum. Meariç suresinde. Allah şöyle buyuruyor: Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla, şeytandan Allah'a sığınırız. İstekte bulunan biri muhakkak gerçekleşecek olan bir azabı istedi. Kafirler için olan bu azabı geri çevirecek yoktur. Bu azap yüce makamlar sahibi olan Allah'tandır. Allah azabı geri çevirecek olan yoktur diyor. Bu Allah'tandır diyor. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedirler. Allah burada zamanın göreceliğini bildiriyor bize. Yani bizim için bir gün olan Allah katında, başka varlıklar katında bambaşka bir zaman aralığına denk geliyor. Mesela burada 50 bin yıl örnek vermiş Allah. Melekler ve ruh ona süresi 50 bin yıl olan bir günde çıkabilmektedirler diyor. Burada tabii zamanın göreceliği bilimsel bir gerçek aynı zamanda. Allah Kur'an'da bildiriyor bunu. Ama Einstein de zamanın göreceliğini söylemişti. Bilimsel gerçekler bize zaten zamanın bir algı olarak var olduğunu, mutlak zaman olmadığını, zamanın göreceliği de dahil ederek yani bu bilimsel çalışmaları anlaşıldı. Yani insanın hafızasında olan bilgilerin kıyaslanmasından ortaya çıkan bir algı oluyor. Mesela buraya girerkenki algılarımız var. Şimdi konuşuyoruz. Bunları kıyasladığımız zaman biz zamanın geçmesi hissine kapılıyoruz. Halbuki hiçbir şey hafızamızda tutamasak, kıyaslayacak hiçbir bilgi olmasa hafızamızda zaman durur. Yani zaman diye
bir, kavram olmaz.
Evet, evet. O kavramın olması için mutlaka hafızada kıyas yapacak bir bilginin olması gerekiyor. Çocukluk bilgisi, okul bilgisi, buraya gelirkenki bilgi, otururkenki bilgi, değil mi? Bir önceki cümle, bir sonraki cümle. Biz oradan bir kıyas yapıyoruz. He diyoruz, şimdi buraya gelirken demek ki bir saat hissine kapılıyor insan. Ama çocukluğundan beri diyor, işte şu kadar yıl geçti diyor mesela. Hepsi kalksa, bunların hafızada hiç bilgi kalmasa, bitti. Zaman diye bir konu yok. Demek ki zaman algı olarak var. Allah katında zaman yok zaten. İnsan için Allah bu boyutu yaratmıştır. Bu algıyı yaratmıştır. Ve insan zaman geçme hissine kapılır. Halbuki Allah katında bizim sonsuz hayatımız tek bir anın sonsuzda bir kadar bir zaman içerisinde. Bakın, tek bir anın sonsuzda bir kadar bir zaman içinde olup bitmiştir. Allah sonsuzdur. Allah doğurmamıştır diyor Allah. Samettir. Doğurmamıştır. Allah sonsuzdur. Ve Allah bizim sonsuz hayatımızı da tek bir anın sonsuzda bir kadar bir zaman içinde yaratıp bitirmiştir. Biz bizim geleceğimiz dediğimiz bilgileri henüz vakıf olmadığımız için, onları bilmediğimiz için bizim için gelecek oluyor. Onlara sahip olduğumuzda o an şimdi oluyor, sonra da hafızadaki bilgi geçmiş oluyor. Tersini düşünelim. Mesela ilerideki bizim gelecek dediğimiz bilgiler hafızamıza yüklense, biz geçmiş dediğimize bakıyor olsak, yani çocukluğumuz ve şeyi yaşamamış olsak, ortaokul dönemini, ilkokul dönemini, o bizim için gelecek olmayacak mı? Gelecek olacak, değil mi?
Evet.
Demek ki çok göreceli bir kavram, Allah'ın hafızadaki bu bilgileri vermesiyle inşallah. Ama Allah katında zaman yok. Nitekim Kur'an'da mesela Allah bazı ayetlerde sonsuz ahireti gelecek zaman, bazen geçmiş zaman, bazen şimdiki zaman anlatıyor. Yani kendi katında zaman olmadığını bildiriyor Allah bize Kur'an'da.
Evet.
Evet. Bir arkadaşlar şunu da sormuşlar. Sonunda Cebrail melekler dünyaya gelecek diyor. Burada zamanın göreceliğini belirtiyor Allah. Peygamberden bu yana, Adem peygamberden bu yana ne kadar süre geçti ve ne kadar süre kaldı? Bu bilgi Kur'an'da verilmiyor bize. Fosil kayıtlarına baktığımızda milyonlarca yıllık fosiller olduğunu görüyoruz. Canlı fosiller olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda birkaç yüz bin yıllık insan fosilleri olduğunu da görüyoruz. Yani hocamız tabii şimdi çok net olarak Hazreti Adem'in iskeletinin fosili elimizde değil. Bir ölçüm yapamıyoruz. Ama insanın geçmişine baktığımızda yaklaşık 200 bin yıllık bir geçmişi olabilir demişti hocamız. Yani bu ne, yani böyle %100 hani böyledir şeklinde değil, ama o fosil bilgilerinden bir kanaat çıkardığınızda insanın birkaç yüz bin yıllık bir geçmişi olduğunu anlayabiliyoruz. Ama Hazreti Adem'in de tabii iskeleti elimizde olmadığı için ve ölçüm yapamadığımız için Hazreti Adem'den bu yana şu kadar süre geçmiştir demiyoruz. Ama yaklaşık birkaç yüz bin yıllık bir süre geçmiş
ama
olabilir
ne
inşallah.
Kadar kaldığını merak ediyorlarsa esas belki merak ettikleri olabilir.
Onu ikinci yerde mi anlatsak acaba? Onu geniş olarak anlatalım hadislerle.
Evet. Bir aramız yani var. Muhtemelen 2120 diyelim, açıklamasını sonra yapalım o zaman inşallah. Kısa bir aramız var. Birkaç dakika sonra birlikteyiz inşallah. Programımıza devam ediyoruz. Bora Reis kardeşimizin sorusu vardı. Son bölümünü tekrar konuşuyorduk. Ne kadar süre kaldı diyor. Dünyanın sonu için ne kadar süre kaldı sorusunun son bölümü böyle inşallah. Şu an ahir zamandayız. Peygamber Efendimizin ahir zaman peygamberi olarak adlandırılır. Yani son zaman. Kıyametle iki parmağını gösteriyor. Yakınlığını belli etmek için yan yana olduğunu, bu kadar yakınız diyor. Son peygamber olarak ve son kitap olarak Allah'ın izniyle Hazreti İsa'nın nuzulü var, ama o Kur'an'a tabi olacağı için söylediğimiz kapsamda değil. Peygamber Efendimiz'in ahir zaman alametleri var. Yani kıyametin alametlerini bize bildirmiş. Kıyametin alametlerinde Hazreti Mehdi'nin çıkışı, Hazreti İsa'nın nuzulü, dünyaya İslam ahlakının hakim olması. O dönemdeyiz şu anda Allah'ın izniyle. Bunların alametlerini Peygamber Efendimiz bildirmiş. Yaklaşık 150 tanesi şu anda çıkmış Allah'ın izniyle. O yüzden dünyanın son asrını yaşıyoruz. Bunu Sungur abi de izah etti. Bediüzzaman Hazretleri'nin bu konuda Peygamber Efendimiz'in bir hadisini Ebced hesabıyla yapıp ümmetinin ömrün, Müslümanların ümmetinin ömrünün 1506 Hicri olarak, şu an 1432'deyiz, yani 70 senelik bir dönem içinde İslam ahlakının dünyaya yaygınlaşması Mehdi'nin çıkışıyla birlikte ve Hazreti İsa'nın huzuruyla birlikte Hristiyanların da Müslüman olması ve dünyada geniş çaplı olarak Museviler de Mehdi'yi bekliyor. Onlar Kral Mesih olarak adlandırıyorlar, Moşiyah olarak adlandırıyorlar ama aynı kişidir. Mehdi ile Moşiyah aynı kişidir. Musevilerin de Mehdi'ye tabi olup Müslüman olmasıyla çoğunluğunun dünyada çoğunluğun Müslüman olduğu, Müslüman ahlakının ve altın çağı yaşandığı bir dönem, o dönem için 70 yıl var şu anda. 1506 diyor Bediüzzaman Hazretleri ve kıyamet içinde Allah alem 1545 diyor. Yani 2120'ye denk geliyor söylediği rakam. Hani 2012'de bir şeyler olacak diyorlar ya, böyle kıyamet senaryoları söyleyenler var. Evet. Yok işte geçmişlerden örnekler diye takvimlerden. Orada hocamız dedi, orada bir sıfır hatası yapmışlar dedi. Sıfır sonda olacak. 2120 oldu. O zaman tam tutuyor hakikaten Bediüzzaman Hazretleri'nin söylediğiyle. Son dönemdeyiz. Kıyametin alametleri belirmiş durumda Allah'ın izniyle. O yüzden soruya net cevap olarak Allah'ın izniyle, en doğrusunu Allah bilir, 2120 gibi Allah'ın izniyle kıyametin, dünyanın sonu bekleniyor. Son dönemdeyiz. Bunu Peygamber Efendimiz'in hadislerinden de örnek vererek söyleyelim. Daha tatmin edici olsun. 7000 yıllık bir takvim belirtiyor Peygamber Efendimiz. 7000 yıl 5600 yılı geçmiştir diyor. 1400 kalıyor 7000'den 5600'ü çıkınca. Şu anda 1432'deyiz. Yani ümmetin ömrü 1500'ü pek geçmez diyor Peygamber Efendimiz. Ona da 70 yıl var. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz'in çizdiği takvim, o zaman bir şeyi başlangıç olarak almış Peygamber Efendimiz. Nasıl biz miladı, Hazreti İsa'yı milat olarak aldığımızda Allah'ın izniyle onun yaratılışını, değil mi, 2011 diyoruz. Ona göre mesela hicreti kıstas alıp 1432 diyoruz. Peygamber Efendimiz de Nuh tufanı olabilir, Hazreti Nuh'un devri olabilir, Hazreti Adem olabilir, tam bilemiyoruz onu. Öyle bir şeyi kıstas alarak bir yıl belirtmiş, bir takvim belirtmiş. 7000 yıldır dünyanın ömrü diyor. Ve 5600 de geçmiştir diyor. Geriye 1400 kalıyor. Ve 1400'de de Hazreti Mehdi'nin geleceğini söylüyor. Ümmetin ömrü de 1500'ü pek geçmez diyor. Ondan sonra da kıyamet Allah'ın izniyle. Dolayısıyla 2120 gibi Hazreti Mehdi'nin şu anda dünya üstünde olduğunu bütün ehli sünnet alimleri, kıymetli hocalarımız, şeyhlerimiz hepsi biliyorlar. Çünkü Peygamberimizin bu konuyla ilgili çok sözü var sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onun alametleri olarak söylediği olayların da çoğu gerçekleşmiş durumda. Dolayısıyla kıymetli büyük şeyhlerin de ifadeleri var. Onlardan okumak istiyorum. Özellikle Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri Fetur Rabbani adlı eserinin 60. meclisinde şöyle buyuruyorlar. Her kim ki bu zata erişirse, artık yani Hazreti Mehdi'ye erişirse, artık aziz ve celil olan Allah'ın kapısından onu hiçbir engel alıkoymaz. Mehdi'nin bayrağı indirilemez, askeri mağlup edilemez, hakkı haykıran sesi susturulamaz, tevhid kılıcı için bir hudut çizilemez. İhlas adımları yürümekle yorulmaz, hiçbir iş ona güç gelmez, hiçbir kapı onun önünde kapalı durmaz. Açılınca da kapanmaz, bütün kapalı kapıların kanatları uçuşur, bütün yönler açılır. O Hak Teala'nın huzuruna varıncaya kadar hiç kimse onu durdurmaya güç yetiremez. Bakın, Mehdi önlenemiyor. Çünkü kaderde Allah'ın yarattığı bir gerçek, önlenemez. Onu da mübarek insanlara Peygamberimiz kanalıyla bildirilmiş inşallah. Onlar da açıklıyorlar. İnşallah. Devam ediyor Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretleri. Rabbinin huzuruna vardığı an o da ona lütfeder, ikramlarda bulunur, onu kendi hücresinde uyutur, lütuf ve fazlından yedirir, ülfet badesinden içirir. Bunları bulduktan sonra hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiçbir insanın hatırına gelmeyen harikuladelikleri görür. Hak Teala'nın fazlını, keremini bulduktan sonra o büyük insan halk arasında tekrar katılır. Yani Mehdi'nin insanlar arasında olan ve görülen bir insan olduğu, tanınan, siması tanınan, bilinen bir insan olduğu anlaşılıyor. Sebebi onlara hidayet yolunu göstermesi ve mülk sahibi kılmasıdır. Çünkü o kul sonsuz manevi bir mülke sahiptir. Ulaşmış olduğu mertebelerin bereketiyle diğer insanlara feyz saçar. Rehberlik ve hidayet öncülüğü eder. Bakın, Mehdi, yani hidayet kelimesinden geliyor. Allah'ın hidayet verdiği ve insanların hidayetine vesile olan kişi. O öyle bir kuldur ki Hakk'a vasıl olmuş, onu görmüş ve masiva denen Hakk'ın zatından gayrı şeyleri bilmiştir. Artık işi halkla uğraşmaktır. Yerine göre halkın tepesine bir tokmak olur, hak ile batılı birbirinden ayırt eder. Müminleri aziz ve celil olan Allah'ın katına göndermek için bir elçi, bir kılavuz olur. Maşallah. Bu zata melekut aleminde azim ismi verilir. Bütün halk onun kalbinin ayakları altında durur ve onun gölgesinde gölgelenir. Bu halleri işitip heyecana kapılma. Yani zamanının kutbu olacak. Yani Allah aşkını, Allah sevgisini insanlar ondan öğrenecek. Yani düşmanlığı, kin, adaveti, birbirine olan saygısızlığı, bunların hepsini ortadan kaldırıp insanlara sevgiyle bakmayı, muhabbetle, dostlukla, barışla, anlayışla, merhametle bakmayı Mehdi'den öğrenecekler. Çünkü Mehdi Allah aşığı olan ve Allah sevgisini insanlara da gösteren, dolayısıyla sevginin hocası olacak Allah'ın izniyle Mehdi. Onu anlatıyor Abdülkadir Geylani Hazretleri inşallah. Mehdi şu an dünyada, göreceğiz, onun zır ve gölgesinde gelişiyor olaylar ve insanlar onun sevgisinden içerler diyor Peygamber Efendimiz. O sevgiden dolayı dünyada savaşlar duracak, silahlar eritilecek Allah'ın izniyle. Altın çağ dediğimiz inşallah, o zaman inşallah. İnsanlar zaten biz niye bu silahları yaptık diye şaşıracak dedi hocamız. Sevgiyle, muhabbetle güzel bir dönemin başındayız. İnşallah.
Aynen hocam bahsettiğin gibi Mehdi Aleyhisselam'ın çıkış alametlerinden bir tanesinden bahsetmek istiyorum. Haramların helal sayılması. Günümüzde fuhuş, kumar, içki, faiz, rüşvet gibi birçok fiil haram olmalarına rağmen halkın büyük bir çoğunluğu tarafından ve giderek artan bir oranda işlenmektedir. Yapılan istatistiklerde bu konudaki sayının giderek arttığını göstermektedir. Son birkaç yıl, birkaç on yıl içinde son derece yaygın bir hale gelmiş, bu sınır tanımayan, helali, haramı umursamayan, her türlü azgınlığı mübah sayan bu yaşam tarzı hadislerde de şöyle tarif edilir. Peygamberimizin bir hadisini okuyorum. Bir fitne görülür, bunu diğer fitneler takip eder ve birinciler sonuncuların kılıçla çatışmaya dönüşünü kamçılar ve bundan sonra bütün haramların helal sayılacağı bir fitne gelir. Sonra da hilafet yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir. Bir diğer hadiste şöyle buyurmuştur Peygamber Efendimiz. Küfür her yanı istila edip hükmü cemiyet içinde aşikare işlenmedikçe Mehdi zuhur etmez. Bu vakitte vaki olan ise küfrün istilasıdır. Onun kuvvetidir. Bu da Mektubat-ı Rabbani'de. Geçiyor. Konuyla ilgili bir diğer hadiste şu şekilde. Hazreti Mehdi Aleyhisselam bütün haramların helal sayıldığı büyük bir fitneden sonra çıkacaktır. Bu sayfada da, slide 4'te de şu an görüyorsunuz. Ahlaksızlığın, gayrimeşru eylemlerin yaygınlaşmasını gösteren haberlerden örnekler var. Hakikaten burada da görüyoruz ki şu an Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelmesi için ortam yaşanıyor.
Tabii dünyanın geçmiş dönemlerinde bu kadar yoğun olmamış. Bu özel belirgin bir özellik.
Çok.
Ya bu yüzyılda deccaliyetin etkisiyle çok fazla yoğunlaşan, yani helallerin haram sayılması. Çünkü 1400'e kadar İslam ahlakı daha yaşanır bir şekilde, yani Osmanlı İmparatorluğu daha öncesinde bu şekilde bir deccaliyetin etkisi ilk defa bu çağımızda gözüküyor, bu kadar yoğun olması.
Evet, tam net olarak Peygamberimizin söyledikleri gerçekleşmiş oluyor. Yani evet. Gazete haberleri hakikaten çok net olarak gösteriyor maşallah hadislerin de gerçekleştiğini.
Ve yine ilk okuduğum hadiste yeryüzünün en hayırlısı olan Mehdi'ye evinde otururken gelecektir. Buradan da Mehdi Aleyhisselam'ın yetişkin bir şekilde dediğiniz gibi, hocam bahsettiğiniz gibi şu an insanların arasında olup tanınan bir insan olması ve evet, ona gelmesinden
evet
bahsediyorum.
Ya Mehdi evdeyken olmasının sebebi bir de şunu gösteriyor, hocamız anlattı bunu. Yani talep ona oluyor. bir kere Mehdi Mehdiliğini iddia etmiyor. Mehdi'yim diyen Mehdi değildir. Bu önemli bir özellik.
Evet.
Onlar sahte Mehdi'dir ve gerçek Mehdi'nin de çıkış alametidir. Peygamberimizin sözüne göre sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla Mehdi Mehdilik iddia etmiyor. Müslümanlar ve diğer dinden olan insanlar da çünkü barışın onu sağlayabileceğini anlıyorlar. Yani dünyadaki kanı durdurabilecek. Çünkü barışa yönelik demek ki çok faaliyetleri olacak. Müslümanları birleştirmeye yönelik çok faaliyetleri olacak Mehdi'nin. Hep sevgiden bahsedecek, hep barıştan bahsedecek. Bunun çözümlerini ortaya koyacak. Sürekli onun çözümleri, onun gösterdiği yol insanlar tarafından bilinmiş olacak zaten. Ve başka bir çare olmadığı ve ancak o kişinin dünyada bu huzuru sağlayabileceğini herkes kanaat getirmiş olacak. Kendisine gelecekler. Yani evinde otururken ki ifadede ona gelinip ondan isteniyor. Sen yap deniyor. Yani bu şey sende olsun.
Çözümün çünkü sen biliyorsun. Onu insanlar teslim ediyorlar zaten.
Allah'ın izniyle öyle olacak inşallah.
Evet, çok büyük bir sorumluluk olduğu için de talip olmuyor ama zorluyorlar inşallah. Başka bir çözüm olmadığı da anlaşılıyor inşallah. İnşallah. Bir filmimiz vardı. Karıncalarla ilgili hazırsa onu gösterelim mi?
Yaprak kesen karıncaların yuvaları 5 metre derinlikte ve 7 metre genişlikte olabilir. Karıncalar yuvanın içine yüzlerce tünel ve oda inşa ederler. Yaklaşık 40 ton toprak kazılır ve dışarı taşınır. Yuvanın mimarisi ayrı bir yaratılış mucizesidir. Karıncalar ağaçlardan kestikleri bu yaprakları yemezler. Çünkü karıncalar yalnızca özel bir mantar türüyle beslenirler. Peki karıncalar yemedikleri bu yapraklarla ne yapacaklardır? Cevap çok ilginçtir. Karıncalar tarım yapabilmek için bu yaprakları ham madde olarak kullanacaklardır. Ve bu ham madde sayesinde mantar yetiştireceklerdir. Bu amaçla yuvanın içine yüzlerce mantar çiftliği kurarlar. Şu anda bu çiftliklerden birini görüyorsunuz. Bu çiftliğin sıcaklığı, nemi ve büyüklüğü mantar yetiştirmek için karıncalar tarafından özel olarak ayarlanmıştır. Tıpkı insanların her mevsim tarım yapabilmek için kullandıkları seralar gibi. İşçi karıncalar kestikleri yaprakları mantar çiftliklerinde görev yapan karıncalara teslim ederler. Yaprakları teslim alan karıncalar görevlerine başlamadan önce yaprakları dezenfekte ederler. Bunun çok önemli bir sebebi vardır. Yabancı bir mantar ya da bir bakterinin yuvaya girmesi büyük zararlara yol açabilir. Bu durum özellikle 500 bin karıncanın yaşadığı kolonide salgın hastalık tehlikesi demektir. Ancak Allah karıncaları bu tehlikeden koruyacak çok özel bir sistem yaratmıştır. Karıncanın bedeninden antibiyotik özellik gösteren bir madde salgılanır. İzlediğiniz karınca yaprağın üzerine ağzıyla dezenfekte ediyor. Bu işlemin sonucunda yaprağın üzerinde hiç bakteri kalmayacak. İnsanlar da tıpkı karıncalar gibi bakterilere karşı savaşırlar. Bunun için laboratuvarlarda antibiyotik maddeler üretirler. Oysa karıncaların ürettiği antibiyotik çok daha güçlüdür ve bu maddeyi milyonlarca yıldır kullanırlar. Elbette bu küçük canlılar bakterilerden ya da bakterilerin üremesini engelleyecek antibiyotik maddelerden haberdar değildirler. Ancak Allah'ın yarattığı bu mükemmel sistem sayesinde ne karıncanın yaşadığı ortamda ne de vücudunun üzerinde zararlı tek bir bakteri dahi barınamaz. Karıncalar dezenfekte etme işlemini bitirdikten sonra hep birlikte yaprakları parçalamaya başlarlar. Yapraklar küçük parçalara ayrıldıktan sonra görev sırası en küçük karıncalara gelir. Bu karıncalar 2 milimetre boyunda yani bir kum tanesi büyüklüğündedir. Ve bütün ömürlerini yer altındaki bu küçük odacıklarda geçirirler. Yaprak parçalarını iyice çiğneyerek lapa haline getirirler ve üretim tarlasının zeminine yayarlar. Sonra bu lapanın üzerine mantar mayalarlar. 24 saat içinde yaprakların yeşil rengi tamamen kaybolmuştur. Bir gün sonra da yaprak lapalarının üzeri büyüyen bembeyaz mantar tabakalarıyla örtülmüştür. sonunda karıncaların yiyebilecekleri besini elde edilmiştir. Ve hasat hemen başlar. Hasadı yapan karıncalar kendilerini değil, öncelikle diğer arkadaşlarını düşünürler. Ve kestikleri mantarları hasat odalarının dışına işçi karıncalara taşırlar. İşte hasatçı bir karınca, mantardan elde ettiği besleyici sıvıyı yuvanın bir başka yerinde görev yapan işçi karıncaya ikram ediyor. Bu yöntemle dışarıda çalışan yaprak kesicilerden, yaprakları lapa haline getiren çiğneyicilere kadar bütün karıncalara ihtiyaçları olan besin verilir. 500 bin karınca muhteşem bir dayanışma ve işbirliği içinde 365 gün 24 saat hiç durmaksızın çalışır ve üretim yapar. Bütün mantarlar toplandıktan sonra geride yaprak artıkları kalır ve bunların temizlenmesi gerekir. İşçiler her parçayı teker teker taşıyarak üretim odasını tamamen temizlerler. Artıklar yuvanın uzağında boş bir alana atılır. Bu çalışkan canlılar için dinlenmek veya şikayet etmek gibi bir kavram yoktur.
Hakikaten karıncalar durmaksızın çalışmaya devam ediyor.
Maşallah.
İnanılmaz bir sistemli, hiyerarşi içinde. Hakikaten Allah'ın bir mucizesi.
Maşallah.
Şimdi ben karıncalardan tam onların aksine dev bir hayvana geçmek istiyorum, balinalara. Balinanın beyni ve işitme duyusu. Balinaların yiyecek kaynakları ve birbirlerinin yerini belirlemede kullandıkları asıl algı görme değil, duymadır. Birçok balina deniz dibindeki karanlık bölgelerde bir tür doğal sonar sayesinde avlanır. Balinanın beyni bilim adamlarınca henüz tam olarak anlaşılamayan bir şekilde klik sesleri çıkarır. Objenin balinaya olan uzaklığı matematiksel bir hesaplama ile anlaşılır. Balinanın beyni çıkardığı seslerin objeye çarpıp geri döndüğü hızı bu iş için gerekli zamanla çarpar ve çarpımı ikiye böler. Elde edilen sonuç objenin kendisine uzaklığıdır. Üstelik balina ses dalgalarını beyniyle belli bir noktaya odaklama ve bir ışık hüzmesi gibi gönderme yeteneğine de sahiptir. Geriye dönen dalgalar hayvanın beyninde analiz edilir ve yorumlanır. Bu yorum hayvana karşısındaki cismin biçimini, büyüklüğünü, hızını ve konumunu açıkça belli eder. Hayvanın kafatası yapısı, beyni bile tahrip edecek kadar sürekli ve şiddetli bir biçimde yaydığı ses bombardımanından korunmak için ses yalıtımlıdır. Bu canlılardaki sonik sistem inanılmaz derecede hassastır. Amerikan donanması teknolojisini geliştirmek için deniz memelilerindeki sonar tasarımını taklit etmektedir. Her biri yaratılış gerçeğinin delillerinden olan bu ayarlamalar, kara memelilerinde bulunmayan ve deniz memelisi olan balinalara özgü ayarlamalardır. Evrimciler bu mükemmel yapıların evrimle ortaya çıktığını iddia etmektedirler. Balinaları Allah'ın yaratmış olduğu gerçeğini inkar etmekte, balinanın günün birinde denizde yaşamaya karar veren bir kara memelisinden hiçbir bilinci olmayan rastlantısal mutasyon ve doğal seleksiyon mekanizmalarıyla evrimleşmesi sonucu ortaya çıktığını savunmaktadırlar. Elbette ki bu iddialar cevaplanması gereken ve evrimcileri açmaza sokan soruları da beraberinde getirmektedir. Hangi mutasyon balinanın sözde atası olan memelide bir sonar meydana getirebilir? Mutasyonların etkisi ve beynin balinanın yaşamı açısından önemi göz önüne alındığında mutasyonların beyni tahrip edip balinayı sakat ya da ölü bırakacağı çok açıktır. Beyin bu rastlantısal süreçte tahrip olacağı yerde nasıl olup da ses dalgaları üreten, bunları belli noktalarda odaklayabilen ve objelerin yerini matematiksel hesaplamalarla belirleyen mükemmel bir sonar kazanabilir. Hangi mutasyonlar kara memelisinin ayaklarını yüzgeçlere çevirebilir ve tonlarca ağırlığı itebilen kuyruğu meydana getirebilir? Kuşkusuz bu sorular balinalardaki suyu verimli şekilde kullanmayı mümkün kılan sistemler, emzirme sistemi ve göz kulaklardaki basınca karşı korumalı sistemler hakkında da sorulabilir. Ancak evrimcilerin bu sorulara verebileceği hiçbir makul açıklama bulunmamaktadır. Açıktır ki balinaların yaşayabilmesi için ihtiyaç duydukları sistemlerin hepsinin aynı anda var olması gerekmektedir. Bu ise balinaların yaratıldığının açık delillerindendir. Allah, balinaları mükemmel bir tasarıma sahip olarak yaratmıştır. Üstün güç sahibi olan Rabbimiz, yarattıklarını koruyandır, bilendir.
Maşallah. Bu hakikaten muhteşem bir sistem. Sonar sistemi ne demek? Yani böyle ses dalgası gönderip ondan görüntü analizi yapıyor. Görüntü çıkarıyor ve eksiksiz çalışıyor bu. Yani ses dalgalarının gidip çarpıp geri döndüğünü bilecek ve bunları analiz edecek bir sisteme sahip olması gerekiyor. Bu da kusursuz bir sistem. Yani Amerikan donanması zaten onu taklit etmeye çalışıyorlar. O ayarda bir sonar sistemi yapmaya çalışıyorlar.
Maşallah.
Ve bunların hepsinin Darwin'e göre rastlantı sonucu meydana gelmesi. Bu kadar özelliklerin, mükemmel özelliklerin ki süper güç dediğimiz bir ülke bile şu an onun tekniğini kendi donanmasında uygulamaya çalışıyor.
Darwin şunu söylüyor, hatta Darwin o kadar ileri gidiyor ki, bakın Türlerin Kökeni kitabının ilk baskısında Kuzey Amerika'da siyah ayı tıpkı balinalar gibi ağzı açık bir şekilde suda böcek yakalayabilmek için saatlerce yüzerken görülmüştür. Bu her ne kadar çok uç bir izah olsa da eğer sürekli olarak böcek sağlanırsa ve iyi adapte olmuş rakipler ülkede henüz ortaya çıkmamışsa, ayı ırkının doğal seleksiyon ile yapılarında ve alışkanlıklarında fazla, daha da fazla suda yaşar hale gelerek değişime uğramalarında bir zorluk göremiyorum. Gitgide genişleyen, daha da genişleyen ağızlarıyla ta ki bir balina kadar dev bir yaratık haline gelinceye kadar diyor. Birinci bölümünde. Yani ayı ağzını açar açar balina olmuş. Bunu çıkartıyorlar kitabın daha sonraki bölümlerinden. Onu takip edenleri. Sonra alıntıyı çıkartıyor. Fakat çıkardığında da pişman oluyor. Mektubunda bu sefer diyor ki bir ayının ağzının değişen alışkanlıklarına uygun gelecek derecede genişlemesinde hiçbir zorluk olmadığı konusunda hala ısrar ediyorum diyor.
Maşallah. Yani balina dediğimiz o 30 metre falan o mavi balinalar. Yani böyle çok devasa, yani müthiş özellikleri de var. Gemi gibi. Tabii yani gemi gibi. O kaburga sisteminin içinde insan dolaşıyor yürüyerek. Yani böyle bir kalp var araba büyüklüğünde. Normal yani en az Mini Cooper büyüklüğünde, bir araba büyüklüğünde kalbi var. O kalp kaç milyon ton kan pompalıyor. Yani olağanüstü de sistemleri de var. Maşallah.
Evet, memeli olduğu için de tabii Darwin düşünüyor, taşınıyor. Ne yapabiliriz? Herhalde yanlışlıkla dağdan denize düşmüş. İnek memeli. Bir balina olmuş, emzirmeye başlıyor.
Ve hocam şöyle bir şey de var. Bir balinanın damarında bir insan yüzebilir. O derece büyükmüş. Yani bunu belgesellerde de izlemişsinizdir. Yani bu Allah yaratmayacak da kim yaratacak bunu, ben bunu anlayamıyorum yani.
Evet maşallah.
Düşünceleri
yani, yani kainatta, dünyada çok büyük komplekslik ve çok çeşitlilik var. Yani muzlar, portakallar hocamız anlatır hep, böyle çilekler, zürafalar, balinalar, kuşlar, yani insan, karıncalar, arılar. Yani milyar çeşit canlıda hepsinde olağanüstü mekanizmalar var. Yani onların hepsi Allah'ın sonsuz gücünün, kudretinin ve sonsuz ilminin birer tecellisi. Hepsini de teker teker inceliyoruz. Hocamız vesilesiyle. Bakın bunlar önemlidir. Hocamızın mesela arı üzerine kitabı vardır. Belgesel filmler vardır. Ondan sonra örümcek üzerine kitabı vardır. Sivrisinek mucizesi diye kitabı vardır. Yani sivrisinekteki mekanizmalar olağanüstüdür. Her gün görürüz. Yazın kovalamaya çalışırız ama bir sivrisinek üzerine bir kitap yazılıyor. Olağanüstü mekanizmaları vardır yani sivrisineğin. Arılar ufacık uçan böyle canlı gibi görürüz ama yaptığı bal ve ördüğü petek, ürettiği bal mumu gibi yön tayini Allah sure ismi vermiş bal arısına. Ve Allah bal arısına vahyetti diyor. Hayvanlarda sizin için ibretler vardır diyor Cenab-ı Allah. Şeytanın Allah'a sınırım. O yüzden onları teker teker incelemek bize Allah'ın büyüklüğünü, sonsuz ilmini, sonsuz kudretini gösteriyor inşallah. Arılardan bahsetmişken bal mumunun nasıl üretildiğine bir bakabiliriz inşallah.
Evet. Petek inşasının en temel maddesi olan bal mumunun üretimi hayranlık uyandırıcı detaylara sahiptir. Arılar bal mumunu karınlarının altında yer alan, burada resimleri gözüküyor zaten, 4 çift salgı bezinden salgılarlar. Bu salgı bezlerinin bitiştiği yerde 2 küçük aralık vardır. Bal mumu bu bal mumu bu aralıklarda ufak ince pullar şeklinde oluşur. Arılar bu küçük tabakaları almak için tüylerden oluşan arka bacaklarındaki kancalarını kullanırlar. Bunu bal mumu plakasına geçirir ve arka bacaklarıyla çekip dışarı çıkarırlar. Sonra ileri iterek önce orta, sonra ön ayaklarına ulaştırırlar. Arılar altı bacaklı. Son olarak plakayı çene kemikleriyle alır ve yoğurarak işlenebilir kıvama getirirler. Bir mum pulcuğu alır alınmaz aralıktan hemen ikincisi çıkar. Bakın resimleri görüyoruz. Bal mumunun salgılanması için en önemli unsur sıcaklıktır. Bu yüzden işçi arılar peteği inşa etmeye başladıklarında ilk olarak birbirlerine zincir halinde kenetlenir. Adeta bir top halini alırlar. Bu sayede bal mumu için gerekli olan 35 derecelik ısı sağlanmış olur. Yoğurma işlemi bu en uygun ısı derecelerinde yapılır ve böylece plastikleştirilmiş inşaata elverişli bal mumu hazır olur. Yani ısıyı nereden biliyorlar?
Değil mi? Maşallah.
Bal mumu üretimi oldukça fazla enerji gerektiren bir işlemdir. Bu nedenle arılar 1 kilogram bal mumu yapmak için yaklaşık olarak 22 kilogram bal tüketirler. Arılar en küçük bir mum kırıntısını bile çok iyi değerlendirerek bal mumundan maksimum istifade ederler. Hatta bir kovanı tamamen terk etmeleri gerektiğinde de bal üreterek bal mumu üretmek yerine eski kovandan bal mumu taşımak gibi bir yönteme başvurdukları bile gözlenmiştir. Çok da tutumlular maşallah. Arılar toplu yine başı büyüklüğündeki parçalardan oluşturdukları bal mumunu çok akılcı bir şekilde kullanarak en az bal mumu ile en fazla petek inşa ederler. Örneğin arıların 22,5'a 37 cm ebatlarında bir petek için sadece 40 gram bal mumu harcadıkları saptanmıştır. Boş ağırlığı 40 gram olan bu petek yaklaşık 2 kilogram bal depolayabilmektedir. Kendilerine tamamen yabancı bir madde olan bal mumunun içeriğini arılar nasıl bulmuşlardır? Ve nasıl olup da her arı, bunlar tabi sorulması gereken sorular, ve nasıl olup da her arı aynı formülü, aynı kıvamı hatasız olarak milyonlarca yıldır tutturabilmektedir. Arılar bal mumu gibi ideal bir malzemenin üretimini yapacakları sistemleri vücutlarında nasıl oluşturmuşlardır? Arı gibi bir canlının her yönüyle petek üretebilecek, bu petekleri de en gerekli şekilde kullanabilecek özelliklere sahip olması elbette ki tesadüflerle meydana gelebilecek bir durum değildir. Arı gibi bir canlının ne arı ne de yeryüzündeki başka bir canlı kendi isteğiyle vücuduna yeni organlar ekleyemez. Bu da mantığa aykırı. Böyle bir şey olamaz. Yeni yeni salgılar üretemez. Arılardaki tasarım ve mucizevi yetenekler açıkça bir yaratıcı tarafından var edildiklerini kanıtlamaktadır. Maşallah Allah tarafından yaratıldığını kesin olarak kanıtlıyor.
Ya arıların o kadar özellikleri var ki, yani ya adam şimdi bir inşaat işçisi gibi gidiyor orada, bir kere petek zaten muazzam mükemmel bir olay. Yani ayrı köşelerden başlayıp muntazam böyle milimetrik aynılıkta altıgen petek üretip son altıgende de birleşiyorlar. Yani arı bunu nasıl tutturabilsin?
Maksimum.
Yani biz yapsak şurada 5 ayrı köşeden başlayıp da altıgen oluşturup çizip bir alt çizip mümkün değil, birleştiremeyiz yani. Yani hangi bilgiyle, hangi beceriyle bunu yapıyor? Bir de o yaptığı peteğin, işte doktor hocam gösterdi, vücudun içinden bal mumu plaka olarak çıkıyor. Yani prefabrike evin şeyi gibi böyle alıyor o bal mumunu. Ayağının ucunda bir kanca var. Özel onu kullanabileceği tam şekilde yaratmış Allah. Kancayı alıyor gidiyor, peteğin duvarını sıvıyor bal mumuyla. Mükemmel bir altıgen yapıyor. Yani üçgen de yapabilir, dörtgen de yapabilir ama maksimum altıgen de maksimum oluyor.
Evet.
Yani onu da düşünüyor tabii. O düşünmüyor. Allah ona ilham i̇nşallah. Ediyor, vahyediyor ayetin ifadesiyle inşallah. Dolayısıyla kendinden, ihtiyacından milyon kat fazla bal üretiyor. Allah'ın onda şifalar vardır diyor sizin için. Bal hakikaten yani müthiş vitamin B kompleksleri ve birçok güzel şey, bize faydalı şey içeriyor Allah'ın izniyle. Bakteri tutmuyor. bal mesela. Bozulmuyor yani Allah'ın izniyle. Muazzam örnekleri var. Yani arıların yön tarifi apayrı mucize. Yani bilim adamları bunu deniyor. Deneyleri yapıyorlar. Birkaç defa da gösterdik. Hatta arılarla ilgili bir filmimiz de var. Onu da izleyebiliriz inşallah.
Bal arısındaki mucize. Yüce Allah insanların düşünmesi için bal arılarında birçok mucize yaratmıştır. Şimdi bu mucizelerin bazılarını sırasıyla inceleyelim. Arıların dansı. Yiyecek kaynağının bulunabilmesi için kaynağın kovana uzaklığı, yönü, zenginliği gibi bilgiler arıların 8 şeklini çizerek yaptıkları dansta gizlidir. Arı 8 şeklini kuyruk kısmını titreterek zikzaklar halinde çizer ve böylece çiçek kaynağının tam yönünü verir. Arıların yüksek ısı oluşturarak düşmanlarını yakmaları. Kovanlarını korumak isteyen arıların düşman olarak gördüğü bir eşek arısı yaklaştığında 500 bal arısı havalanıp hemen eşek arısının etrafını sararlar. Bedenlerini hızla titreştirmeye başlarlar ve böylece vücut ısıları artar. Bu esnada eşek arısı adeta bir fırında pişiriliyormuşçasına 45 dereceye kadar ısınır ve sonunda kavrularak ölür. Arıların bal üretimi. Arılar 1 kilogram bal mumu yapmak için yaklaşık 22 kilogram bal tüketirler. Bal mumunu salgı bezlerinden küçük parçalar halinde çıkartırlar. Bir kısmı bal olarak kullanılabilen 500 gram ham nektarı toplamak için 900 arının bir gün çalışması gerekmektedir. 450 gramlık saf balı elde edebilmek için de yaklaşık olarak 17 bin bal arısının 10 milyon çiçeği dolaşması gereklidir. Arıların uçuş tekniği. Arılar kas liflerinin içinde bol miktarda bulunan miyofibril denen kasılabilir özellikte yapılara sahiptirler. Son derece küçük ölçülere sahip olan bu yapılar bal arısının kanatlarını saniyede 250 kere çırpmasını sağlar. Arıların ultraviyole görüşü. Arılar hava bulutlu da olsa güneşi pusula gibi kullanabilir. Bunu da güneşten gelen ultraviyole ışık dalgalarını kullanarak yaparlar. Böylece güneşin yerini tespit ederek yönlerini bulabilirler. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbin bal arısına vahyetti. Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evler edin. Sonra meyvelerin tümünden ye. Böylece Rabbinin sana kolaylaştırdığı yollarda yürü, uçuver. Onların karınlarından türlü renklerde şerbetler çıkar. Onda insanlar için bir şifa vardır. Şüphesiz düşünen bir topluluk için gerçekten bunda bir ayet vardır.
Görüş. Evet. Çok güzel maşallah. Bahsettiğimiz ayeti de filmde görmüş olduk. Allah'ın vahyi var bal arısına. Evet. Biraz önce soru gönderen kardeşimiz Bora Reis açıklamalarımız üzerine tekrardan bir mail atmış. Teşekkürler diyor saygıdeğer hocalarımız. Bizi aydınlattığınız için size teşekkür ederiz. İşte üniversite öğrencisi böyledir. Biri bir konu açar, bini izler. Burada oldukça yığılmalar oldu. Çok şükür verdiğiniz cevaptan tatmin oldular diyor. Allah sizden razı olsun diyor. Sizden de olsun inşallah. Tabii bu tartışmalar öğrenciler arasında gece yarısına kadar devam edecektir. Hepinizi seviyoruz. Saygılar, izlemeye devam diyor. Allah razı olsun. Biz tabii Kur'an ve hadis ışığında Sayın Hocamız Adnan Oktar'dan öğrendiklerimizi aktarıyoruz. Allah'ın izniyle inşallah. Bu bilgilerin hepsini ondan öğrendik yani Allah'ın izniyle Kur'an ve hadis ışığında. Hakikaten de bu dönemde bu anlattığımız gerçekleri hocamız gibi dünya üstünde anlatan bir başka kimse olmadı. Bu bir gerçek. Biraz evvel saydık kitap sayılarını, internet sayılarını yabancı dillerde. Mesela arkadaşlarımız şu anda Hollanda'da konferanstalar. Geçen hafta Fransa'da konferanstaydılar. Fransa Reuters haber yaptı. 7500 internet sitesinde hocamızın masanın üstünde gördüğünüz Yaratılış Atlası kitabı 2007 yılında Fransa'ya ve bütün Avrupa'ya Fransızca olarak, İngilizce, İtalyanca ve birçok dilde her ülkenin parlamenter, akademisyen, sanatçı, sporcu gibi üst düzeyde olan insanlarına hediye olarak gönderildi. Ve gerçekten çok büyük etkisi oldu. Yani Fransa'dan buraya kaç tane basın toplantısı yaptı hocamız şu an hatırlayamıyorum. Birçok yabancı, özellikle Fransız gazeteciler ve televizyoncular geldi. Çünkü Fransa'da yani Fransa'nın tarihin en büyük felaketi diyor mesela haberde. Bomba gibi düştü diyor. Böyle öyle bir telaffuzlu haberler ki bunlar nasıl etki yaptığını gösteriyor. Yani bu gerçekten çok etkilendiklerini ve darma duman olduklarını fikren gösteriyor Allah'ın izniyle. Hatta Avrupa Konseyi Parlamenterler Birliği toplantısında, Avrupa Konseyi toplantısında da oranın başkanı kadın Atlas'ı hocamızın kitabını kaldırarak anlatımlar yaptı. Burada gösteriyoruz da zaman zaman. Yasaklamaya yönelik, yani biraz evvel de konusu geçmişti. Avrupa'da yani demokrasi diye söylerler, fikir özgürlüğü diye söylerler ya. Bu kitabın özellikle üniversitelerde ve resmi çevrelerde yasaklanmasına yönelik izahatlarda bulunuyor kendisi. Dolayısıyla bu etkisinin ne kadar daha çok olduğunu gösteriyor.
Ne kadar doğru olduğunu gösteriyor.
Evet, ondan sonra Fransa'da birkaç defa daha seri konferanslarımız olmuştu. Geçtiğimiz hafta da yine oldu. Artık demek ki o konferanslardan da çok etkilenmişler. Hocamızın davet edildiği ama arkadaşlarımızı gönderdiği, kendisini temsil eden konferanslar. 7500 internet sitesinde haber oldu bunlar. Ve sürekli de oluyor. Yani yabancı basında dünyadanyankılar.com internet sitesine girerlerse kardeşlerimiz, hocamızın yabancı basında çıkmış yazıları, makaleleri, oradaki haberler hepsini bulabilirler. dünyadanyankılar.com dünyada hakikaten çok büyük etkisi oluyor. Ve insanların imana kavuşmasına vesile oluyor. Bu çok önemli bir şey. Biz şimdi bu programda birkaç tane Allah'ın tecellilerini ve sonsuz ilminin, kudretinin hayvanlarda, canlılarda örneklerini gösterdik. Onlardan sadece bir tanesi bile Allah'ın izniyle normal akıllı, vicdanlı bir insana yeter. Ve hocamızın kitaplarından 2-3 sayfa bile okusa o da yeter normal akıllı ve vicdanlı bir insana Allah'ın izniyle. Bunu okuyan, gören bunun karşısında duramıyor. Kesinlikle duramaz. Ve evrimin geçersizliğini hemen anlar. Yaratılışın doğruluğunu, Allah'ın gücünü, ilmini hemen anlar Allah'ın izniyle. Buna da hocamız vesile oluyor. Bu çağda önemli bir, çok önemli bir hizmet Allah'ın izniyle. Çünkü maşallah, bilimsel metotları kullanarak Allah'ın varlığını, birliğini anlatmak bu devirde önemli. Çünkü bilimi bir put haline getirmişlerdi. Daha doğrusu materyalizmi bilimle özdeşleştirip hep materyalist anlatımlar yapıyorlardı. Ve bilimle din ayrı gibi bir üslup geliştirerek, bu tabii orta çağın bir üslubudur. Yani o zaman değişmiş Hristiyanlıkla düz diyor adam dünyayı. Tabii ki düz derse bilime karşı olur. Ama bu orta çağın değişmiş Hristiyanlığına ait bir üslup. O üslubu getirip Kur'an'la bilim arasında var gibi göstermeye çalışıyorlardı. Bu tamamen bir aldatmaca. Kur'an bilimi emrediyor. Görmez misiniz diyor, düşünmez misiniz, akletmez misiniz diyor. Örnekleri veriyor Cenab-ı Allah. Çünkü her bilim dalının ulaştığı sonuç Allah'ın varlığını gösteriyor. Astronomi öyle, biyoloji öyle, moleküler biyoloji öyle, paleontoloji öyle. Hangi bilim dalını alırsanız hepsi Allah'ın delilleriyle dolu. İşte bu delilleri hocamız bilimsel yöntemlerle çok güzel bir şekilde, geniş çaplı olarak, resimli, anlatımlı, tam insanların aklının ve kalbinin tatmin olacağı bir şekilde anlattı maşallah. 30 yıldır anlatıyor. Biz de onun vesilesiyle anlatıyoruz inşallah. Böylece insanlar doğruları görmüş oluyor. Ve değişim yaşıyorlar. Yani deccaliyetin üzerindeki etkileri, Darwinizmin insanlığın üzerine getirdiği o pislik, tortu, insanları mahveden, toplumları mahveden o tortu silinip yok edilmiş oluyor. İnsanlar vicdanlarını ortaya çıkarmış oluyor ve o vicdana göre Allah'ın farkına varıp daha temiz ve pak hale gelmiş oluyor. Hem toplum olarak hem de ahlaken, bireysel olarak o şekilde. Çünkü Allah'ın farkına varmak çok büyük bir olaydır. Yani imana kavuşmak insanın sonsuz hayatıyla ilgili Allah'ın izniyle. Hem dünyası güzelleşiyor insanın, hem de ahireti güzelleşiyor Allah'ın izniyle. İnşallah. Hocamızdan Allah razı olsun. Programımızın sonuna geldik inşallah. Akşam saat 22'de Sayın Hocamız Adnan Oktar canlı yayında olacaklar. A9 TV'de ve Gaziantep Olay TV'de inşallah. Görüşmek üzere. İnşallah.